Ayrım 8.
İki oyuncu birbirlerini geri ittiler. Sonra kılıçlarını sallayarak, savurarak, aldatıcı vuruşlar yaparak yine kapıştılar. Her ikisi de usta kılıççılardı. Firavun'un ordularının en üstünleriydi. Meşalelerin alevinde parıldayan kılıçları büyük nehrin rüzgarla dalgalanan sularından yansıyan güneş ışığından farksızdı. Seyirciler gerçek bir savaşın kargaşası gibi gelen bu sahne aslında çok titizlikle provaları yapılmış bir baleydi. Her biri her darbenin nasıl ineceğini ve bundan ne zaman kaçınacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bu iki üstün atlet tüm savaşçı yaşamları boyunca bu eylem için yetişmişlerdi ve hiçbir çaba sarf etmiyormuş gibi görünüyorlardı. Set saldırdığında Horus çekilmekte, bir an gecikince kılıcın ucu zırhına değmiş ve madenin üzerinde hafif parlak bir çizik bırakmıştı. Sıra Horus'un darbesine geldiğinde kılıcı Set'in başının o kadar yakınından geçti ki sanki berberin usturası değmiş gibi saçından bir tutam kopup yere düştü. Seyirciler gibi ben de büyülenmiştim. Bu nedenle içimde bir dürtü, belki de tanrıların bir uyarısını hissettim. Her neyse, benim dışımda bir şey gözlerini sahneden ayırıp ön sırada oturan efendim İntef'e çevirtti. Yine içgüdüm ya da onu iyi tanımam veya Tanus'u koruyan tanrının müdahalesi aklıma bir düşünce yerleştirdi sanırım. Efendim İntef'in yüzündeki o kurdu andıran gülümsemenin nedenini bir anda anlamıştım. Set rolü için neden Rasfer'i seçmiş olduğunu, Tanus'la hanımım arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra bile neden onu Horus rolünden almadığını birden fark ettim. Neden gerçek kılıçlar kullanılmasını istediğini ve o anda neden gülümsemekte olduğunu biliyordum. Bu gecenin cinayetleri henüz sona ermemişti. Bir yenisini bekliyordu. Bu sahne sona ermeden Rasfer özel yeteneklerini bir daha ortaya koyacaktı. Tanus, dikkat et, bir tuzak bu. Seni diye bağırdım ama sesim kalabalığın gürültüsü arasında kaybolmuştu. Bir adım daha atarken kollarım arkamdan yakalandı. Kurtulmaya çalıştıysam da Rasfer'in adamlarından ikisi beni sürüklemeye başladılar. Oraya dostumu uyarmamı önlemek için yerleştirildikleri belliydi. Horus bana güç ver diyerek onlara direneceğim yerde beni sürükledikleri yöne doğru fırlattım kendimi. Bir an dengelerini kaybettikleri için kollarımı bıraktılar. Yeniden üzerime atılmalarından önce sahne kenarına varmıştım. Tanus, dikkat et, seni öldürmek istiyor diye bağırdım. Bu kez sesim kalabalığın gürültüsünü bastırdı ve Tanus beni duydu. Başının çevrildiğini, gözlerinin hafifçe kısıldığını gördüm. Ancak Rasfer de sesimi duymuştu, hemen hazırlanmış oyunu bozdu. Tanus'un başına savurduğu darbelerden kaçınacak yerde kendi kılıcını havaya kaldırarak Tanus'u da kılıç tutan kolunu havaya kaldırmaya zorladı. Eğer Tanus şaşırmış olmasaydı onu asla kolunu öne kaldırmaya zorlayamazdı. Şimdi kılıcını Tanus'un mihverinin iki parmak altına sağ gözüne yöneltmişti. Darbesinde başarılı olsaydı kılıç Tanus'un gözüne girecek, kafatasının öteki tarafından çıkacaktı. Ancak uyarım Tanus'a buna karşılık vereceği bir tek anlık süreyi kazandırmıştı. Kendini tam zamanında topladı ve kılıcının kabzasıyla Rasfer'in bileğine sert bir darbe indirdi. Rasfer'in kılıcı bir parmak kadar yana kayarken Tanus da çenesini içeri çekip başını çevirdi. Ancak darbeden tümüyle kaçınması olanaksızdı. Gözünü parçalayıp kafasını çürük bir karpuz gibi ikiye ayıracak olan darbe sadece kaşını yardı ve omuzuna indi. Yaradan bir anda boşalan kan Tanus'un yüzünü örtmüş, sağ gözünü kapatmıştı. Rasfer'in yeni saldırısı karşısında gerilemek zorunda kaldı. Serbest eliyle kanı silmeye çalışırken iyice geriledi. Kendini savunmasız, olanaksız gibiydi. Saray muhafızları beni böyle sımsıkı yakalamamış olsalardı, belimdeki mücevherli küçük kamamı çekip yardımına koşacaktım. Ancak Tanus benim yardımım olmadan da o ilk saldırıyı savuşturdu. Biri sol baldırından, diğeri kılıç tutan kolunun pazusundan iki yara daha almasına karşın gerilemeye, darbelerden korunmaya başladı. Rasfer onun dengesini bulmasına izin vermeden üzerine geliyordu. Aradan birkaç dakika geçince dev bir orman domuzu gibi homurdanıp terlemeye başlamıştı ama saldırısını bir an bile kesmedi. Ben büyük bir kılıç ustası değilsem de bu sanatı bilirim. Rasferi silah alanında o kadar çok seyretmiştim ki stilini çok iyi öğrenmiştim. Hamsin yani çöl rüzgarı saldırısında usta olduğunun bilincindeydim. Bunu en az 100 kez izlemiştim ve şimdi de her şeyi sona erdirecek bu son darbeye hazırlandığını anlamıştım. Tanus'a dikkat! Hamsin diye seslendim. Tanus hiçbir tepki göstermediği için uyarımın tapınağı dolduran o gürültü içinde kaybolduğunu sandım. Ama Tanus sonradan bana sesimi duyduğunu ve gözünün iyi görmemesine karşın o ikinci uyarımın kendisini bir kez daha mutlak bir ölümden kurtardığını söyledi. Rasfer klasik Hamsin başlangıcı için yarım adım gerileyerek düşmanı üzerindeki baskısını bir an azalttı. Sonra ağırlığını aktarmış olarak sol ayağını ileri attı. Sağ bacağının olanca gücünü ve kendi ağırlığını kullanarak uçan bir akbaba pozunu aldı. Her iki ayağı yerden kesilirken kılıcı Tanus'un boğazına yönelmişti. Bu öldürücü darbeyi önleyebilecek bir tek klasik savunma biçimi vardı. Rasfer'in havalandığı anda Tanus da aynı güç ve ustalıkla havalandı. Yayından fırlayan bir ok gibi rakibinin üzerine uçtu. Havada karşılaştıklarında Tanus Rasfer'in kılıcına kendi kılıcıyla vurdu. İki kılıç kabza kabzaya geldi. Tanus kusursuz bir durdurma hareketini başarmıştı. İki iri adamın hızla birbirleriyle çarpışmasının tüm yükü Rasfer'in elindeki bronz kılıçtaydı ve kılıç bu çarpışmaya dayanamayıp koptu. Rasfer'in elinde şimdi sadece kabza kalmıştı. İkisi yine göğüs göğüse geldiler. Tanus'un kılıcı elindeyse de artık bir şey yapamazdı. Tanus'un biri kılıçlı olan elleri Rasfer'in sırtında kavuşmuş iki adam birbirlerini yere savurmaya çalışıyorlardı. Mısır ordusundaki her savaşçı güreş bilir. Şimdi de birbirlerini sıkıca sarmış, miğferleri birbirine yapışmış halde o ana kadar güç ve kararlılıkta eşit olarak müthiş bir mücadeleye girişmişlerdi. Seyirciler bunun bir oyun değil, ölümüne bir mücadele olduğunu çoktan anlamışlardı. İştahlarının o gece tanık oldukları şeylerle yatışmış olacağını sanırdım ama hiç de öyle değildi. Daha çok kan isteğiyle çılgına dönmüşlerdi. Rasfer sonunda kolunu kurtardı. Kılıcın hala elinde olan kırık parçasını Tanus'un yüzüne ve kaşındaki yaraya savurdu. Tanus başını kaçırınca darbe bronz miğferine rastladı. Tanus avının çevresindeki halkalarını sıkıştıran bir yılan gibi o andan yararlanıp Rasfer'in göğsünü sıkan kollarını biraz daha daralttı. Rasfer'in yüzü kan dolmuş ve şişmeye başlamıştı. Vücudunun havası boşalıyor, boğulmamak için çırpınıyordu. Zayıflamaya başladığı açıkça görülmekteydi. Tanus bu durumun farkındaydı. Gücünü bir daha toplayıp açısını hafifçe değiştirdi ve Rasfer'i yukarı ve geriye doğru zorladı. Rasfer dengesini kaybedince Tanus derin bir soluk alıp bir daha yüklendi. Sonra tutuşunu bir an bile gevşetmeden Rasfer'i geri geri taş sütunlardan birine doğru sürmeye başladı. Bir an ne yapmak istediğini anlayamadık. Ama sonra Rasfer'in arkasında olan kılıcını yatay bir biçimde tutup kabzasını bel kemiğine dayadığını fark ettik. Artık koşar gibi ileri fırlayan Tanus'un kılıcının ucu sütuna çarptı. Madenin granite sürtünmesinden çıkan gıcırtı duyuldu. İki adam bronzla granitin çarpışmasının etkisiyle oldukları yerde durakladılar. Kabza Rasfer'in sırtına girmişti. Daha zayıf bir insan hemen o anda ölebilirdi. Rasfer bile felce uğramış gibiydi. Kendi kılıcının kırık kabzası elinden fırladı, taşlar üzerinde kayıp gitti. Rasfer Tanus'un kolları arasında yığılıp kalmış gibiydi. Tanus adamı bir göğüs darbesiyle geriye fırlattı. Yere düştüğü anda kaburgalarının bir kamp ateşindeki kuru dal parçaları gibi çatırdadığını duydum. Sonra başı yükseklerden atılan bir çöl karpuzu gibi bir ses çıkararak taşlara çarptı. Rasfer acıyla kıvranıyordu. Pes ettiğini göstermek için kolunu kaldıracak gücü bile kalmamıştı. Tanus savaş çılgınlığı içindeydi. Rasfer'in üzerinde doğrulup iki eliyle kabzasından tuttuğu kılıcı kaldırdı. Alnından akan kanlar yüzünü parlak bir şeytan maskesine döndürmüştü. Göğsünün kılları kan ve tere bulanmıştı. öldür diye bağırdı kalabalık. Kötü yaratığı öldür. Thanos'un kılıcının ucu Rasfer'in göğsüne yönelmişti. Ben de o çirkin vücudu ortadan kaldıracak olan darbeyi bekliyordum. Rasfer'den, herkesten çok nefret ettiğim için ölmesini istiyordum. Beni hadım eden o canavardı. O ve intikamının alınmasını istiyordum. Ama boşunaydı. Thanos'u teslim olmuş bir düşmanı öldürmeyeceğini bilecek kadar iyi tanırdım. Gözlerindeki çılgınlığın solmaya başladığını gördüm. Kendini toparlamak istermiş gibi başını hafifçe iki yana salladı. Sonra kılıcı olanca gücüyle saplayacağı yerde indirip ucuyla Rasfer'in göğsüne dokundu. Keskin uç Rasfer'in göğüs kılları arasında lal taşı kadar kızıl bir damla kan çıkarırken yine rolüne döndü. Seni böylece irademe kölü ediyorum ve ışıktan kovuyorum. Bundan sonra sonsuza dek karanlık yerlerde dolaşacaksın. İnsanların soyluları ve iyileri üzerinde bundan böyle hiçbir gücün olmasın. Sana hükmetmen için hırsızı ve korkağı, zorbayı ve sahtekarı, yalancıyı ve katili, mezar soyguncusunu ve ırz düşmanını veriyorum. Bundan sonra sen tüm kötülüklerin tanrısısın Horus. Horus'un ve yeniden doğmuş olan babası Osiris'in laneti üzerinde olsun. Git şimdi. Thanos kılıcını Rasfer'in göğsünden çekip bir yana fırlatarak düşmanının önünde silahsız kalmakla onu küçümsediğini gösterdi. Thanos sahnedeki Nilimiz'in yanına eğilip bir avuç suyla yüzündeki kanları sildi. Sonra eteğinden bir parça bez yırtıp kanı durdurmak için alnını sardı. Rasfer'in maymunları beni bırakıp komutanlarının yardımına koştular. Çirkin dev bir kurbağa gibi soluyan adamı aralarına alıp dışarı çıkardılar. Rasfer'in ağır yaralı olduğunu görüyordum. Kalabalıksa sahneden çıkan adamla alay ediyor, nefretini belirtiyordu. Efendim İntef'e bakınca boş bulunduğu bir anda tüm kuşkularımın doğrulandığını gördüm. Thanos'tan intikam almak istemişti. Onu tüm halkın gözü önünde öldürtecekti. Ayrıca sevgilisinin önünde öldürterek emirlerine karşı gelen kızını da cezalandırmış olacaktı. Thanos hala çatışmanın yorgunluğundan soluk soğuluğaydı. Ama sahnenin kenarına yaklaşarak gösteriyi sona erdirecek son sözlerini söylemeye hazırlanıyordu. Kan ve öfkeyle öylesine korkunç bir görünüşü vardı ki kalabalık bir anda sessizleşti yine. Thanos ellerini tapınağın çatısına doğru kaldırdı. Amon-Ra, bana bir ses ver. Osiris, bana konuşma gücü ver. Bu konuşmacıların geleneksel yakarışıydı. Ona ses ver, ona konuşma gücü ver diye karşılık verdi kalabalık. Tanık oldukları şeylerle kendilerinden geçmişlerdi ama eğlenmeye olan açlıkları hala geçmemişti. Thanos hem eylem hem fikir insanı olarak olağanüstü bir yaratıktı. Konuşmaya gelince savaş arifesinde adamlarını yüreklendirmesiyle ün salmıştı. Ben bunlara tanık olmadımsa da sadık dostu ve yardımcısı Kratos bana hepsini kelimesi kelimesine aktarmış, ben de çoğunu papirüslere geçirmiştim. Firavun tören asasını sallayarak ona konuşmasını işaret etti. Thanos'un söyleyeceklerinin tek bir sözcüğünü bile kaçırmamak için halk soluk almaktan çekiniyordu. Ben Şahin başlı Horus konuşuyorum. Ha-ka-ptah. Thanos Mısır adının eski biçimini kullanıyordu. Bunun özgün anlamı Ptah'ın tabını olduğu pek az kişi bilirdi. Bize 10.000 yıl önce tanrılar henüz gerçekten verilen bu eski ülkeden söz ediyorum size. Size gerçekte bir ve bölünmez olan iki krallıktan söz ediyorum. Firavun başını salladı. Hem dini hem dünyevi yetkililer aşağı krallıktaki sahtekarı tanımadıkları için bu standart dogmaydı. Ey Kemit! Thanos Mısır'ın başka bir adını söyledi. Yıllık taşkınlarda Nil çamurunun renginde kara toprak. Size bu iç savaşla parçalanmış, kanayan ve hazineleri eriyip giden ülkeden söz ediyorum. Benim gibi herkesin yüzünde bir dehşet ifadesi vardı. Thanos söylenmemesi gereken şeyi söylemişti. Sahneye koşup devam etmesini önlemek için elimle ağzını kapatmak isterdim. Ama büyülenmiş gibiydim. Ta Mary, eski bir ad daha, sevgili toprak. Tanus ona öğrettiğim tarihi iyi öğrenmişti. Size yaşlı ve zayıf generallerden çalınan krallığı geri alamayacak kadar zayıf ve kararsız amirallerden söz ediyorum. Bunamış yaşlarında hazinenizi boşa harcayan, en iyi gençlerinizin kanını ekşi şarapmış gibi döken yaşlı insanlardan söz ediyorum. İkinci sıradaki Mısır aslanı Nembet'in öfkeyle sakalına asıldığını gördüm. Çevresinde diğer yaşlı askerler de kaşlarını çatıp huzursuzca kıpırdanırken hoşnutsuzluklarını belirtmek için kılıçlarını salladılar. Aralarında sadece efendim İntef, Tanus'un bu tuzaktan kaçıp ötekine düşmesini gülümseyerek seyrediyordu. Ta Merimiz, düşmanlarla çevrili ama soyluların oğulları onu korumak için kılıca sarılacakları yerde baş parmaklarını kesmeyi yeğliyorlar. Tanus bunu söylerken Lostiris'in ikinci sırada babalarının yanında oturan ağabeyleri Menset'le Sobek'e bakmıştı. Kralın fermanına göre sadece böyle sakat olanlar askerlik hizmetinden bağışık tutulurlardı. Osiris tapınağındaki cerrah rahipler baş parmağın üst boğumunu tehlikesizce kesmek için yöntemler geliştirmişlerdi. Böylece parmağı eksik olan biri kılıç tutamaz, yay geremezdi. Gençler nehir kıyısındaki meyhanelerde kumar oynayıp keyif çatarken gururla kestirdikleri eksik parmaklarını, eksik bir parmağı korkaklığın değil, bağımsız bir ruhun ve bir üstünlüğün belirtisi olarak görürlerdi. Lostiris'in ağabeylerinin savaş yaşlıların gençlerin yaşamlarıyla oynadıkları bir oyundur. Yurtseverlik o yaşlıların bizi oyuna çekmek için uydurdukları bir efsanedir. Biz istemiyoruz, onlar istedikleri gibi savaşsınlar dediklerini duymuştum. Şimdi Tanus'un bakışları altında ikisi de sol ellerini elbiselerinin kıvrımları arasında saklıyorlardı. Her ikisi de solak değildi, ancak konuşmaları ve paralarıyla seferberlik subayını solak olduklarına ikna etmişlerdi. Salonun gerisindeki sıradan halk ayaklarını yere vurarak Tanus'u onaylamaktaydı. Savaş teknelerinin kürekçi sıralarını dolduranlar ya da çöl rüzgarının kaldırdığı kumlar altında yürüyenler onların oğullarıydı. Bense kuliste ellerimi ovuşturup duruyordum. Tanus bu kısacık konuşmasıyla seyirciler arasında 50 genç soyluyu kendine düşman etmişti. Bunlar bir gün yukarı krallıkta iktidarı devralacaklardı. Onların düşmanlığı sıradan halkın hayranlığının 100 katıydı. Tanus'un bu konuşmayı kesmesi için dua ettim. Birkaç dakikada bize 100 yıl yetecek kadar zarar vermişti. Ey Tanutri! Bu da eski bir addı. Tanrıların ülkesi. Sana her tepede ve her çalılığın arkasında bekleyen soyguncudan söz ediyorum. Çiftçiler topraklarını sürerken kalkanını yanından ayırmaz oldu. Yola çıkan herkes elinde çıplak kılıcını taşıyor. Halktan yine alkışlar yükseldi. Soyguncu çetelerin yağmaları hepsinin başında büyük bir belaydı. Kentin kerpiç duvarları dışında kimse güvenlikte değildi. Kendilerini örümcekler diye adlandıran çete reisleri korkusuz ve küstahtılar. Yalnız kendi yasalarını tanırlar, kimse ellerinden kurtulamazdı. Tanus halkın istediklerini söylüyordu. Birden bütün bunların göründüğünden daha anlamlı olduğunu düşündüm. Halka yapılan böyle çağrılarla ihtilaller hazırlanmış, firavun hanedanları devrilmişti. Tanus'un bundan sonraki sözleri kuşkularımı güçlendirdi. Yoksullar, vergi tahsildarlarının kırbacı altında inlerken, soylular zevk oğlanlarının kıçları doğunun en değerli yağlarıyla parlatıyorlar. Salonun arkasından yükselen kükremeyle korkularım yerini müthiş bir heyecana bıraktı. Bu planlanmış bir şey miydi? Tanus sandığımdan daha kurnaz mıydı yoksa? İçimden ülke ihtilali hazır ve bunun başına Tanus'tan başka geçecek var mı dedim. Beni sırdaşı yapmadığı için düş kırıklığına uğramıştım. Bir oyun yazmak kadar kurnazlık ve ustalıkla bir ihtilali planlayabilirdim oysa. Her an Kratos ile subaylarının tapınağa dalmalarını bekleyerek kalabalığın arkasına baktım. Onların çifte tacı Firavun'un başından çekip Tanus'un kanlı kaşının üzerine yerleştirdiklerini görür gibi olunca tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Nasıl da büyük bir zevkle yaşasın Firavun, yaşasın Kral Tanus diye bağırdım ben de. Tanus konuşmasını sürdürürken gözlerimin önünde baş döndürücü hayaller dolanıyordu. çöl kahininin sözlerinin gerçekleştiğini görür gibiydim. Fanusu yanında hanımım Lostris olduğu halde Mısır'ın beyaz tahtında otururken görebiliyordum. Ben de yukarı krallığın baş vezirinin görkemli giysileri içinde arkalarında duruyordum. Ah, neden bu tehlikeli yolculuğa çıkmadan önce bana danışmamıştı ki? Tanus bunun nedenini hemen bir sonraki sözleriyle açıkladı. Namuslu dürüst Tanus'umu, benim soylu ve güvenilir Tanus'umu yanlış anlamıştım. Bu bir komplo değildi. Az önce onun ağzından dökülen sözcükleri büyülenmiş gibi dinleyen sıradan halk şimdi hiç beklenmedik biçimde sert sözlerle karşı karşıya kalıyorlardı. Dinle beni ey Mısır! Kötülerin aralarındaki güçlüyü bastırmaya çalıştıkları, yurtseverlerden nefret edildiği, dünün insanlarının bilgilerine saygı gösterilmediği, küçük ve kıskançlıkların değerlileri kendi düzeylerine indirmeye çalıştıkları bir ülkenin sonu ne olabilir? Salonun arkasındakiler şimdi kendilerini tanıyarak birden susmuşlardı. Tanus'um hiç de çaba harcamadan büyüğü ve küçüğü, zengini ve yoksulu kendine düşman etmişti. Neden bana danışmamıştı ki? Ama bunun yanıtı açıktı ona karşı çıkacağım için. Kölenin istediği gibi konuştuğu ve kendini soylularla bir saydığı bir toplumda düzen olur mu hiç? Oğul babasını küçümsemeli ve kır saçlarla, buruşuk kaşlarla bedeli ödenen bilgeliği hiçe mi saymalıdır? Nehir boyundaki fahişeler lapis lazuli taşından yüzük takıp kendilerini erdemli eşlerden daha yüksek mi görmelidirler? Horus aşkına bir tekini bile diliyle kırbaçlamaktan geri kalmıyor diye düşündüm. Her zaman olduğu gibi doğru gördüğü şeyin ardından giderken kendi güvenliğini hiçe sayıyordu işte. Tapınakta sadece tek bir kişi onun söyledikleriyle büyülenmişti. Yanımda beliren Rostiris kolumu tuttu. Menin müthiş bir insan değil mi Tahita? Söylediği her söz gerçekten ta kendisi. Bu gece gerçekten de genç bir tanrı oldu. Tanus acımasızca devam ediyordu. Firavun, sen halkın babasısın. Bizi koruman, bize yardım etmen için sana yalvarıyoruz. Devlet ve savaş işlerini dürüst ve akıllı insanların eline ver. Haydutları ve budalaları kendi malikanelerinde çürümeye gönder. İnançsız rahipleri ve devletin rüşvet yiyen hizmetkarlarını ta Meri'mizi kemiren bir parazitleri çekip al aramızdan. Horus bilir ya, ben de herkes kadar nefret ederim rahiplerden. Ama güçleri sonsuz ve nefretleri aman vermez olduğu için onlara ancak çok yürekli ya da çok aptal biri kendine düşman eder. Devlet memurları İntef'te hepsinin başında gelir. Firavun'un Mısır topluluğunu nasıl yeniden düzenleyeceğini anlatmaya devam eden sevgili açık sözlü dostumu tüylerim ürpererek dinlemeye devam ettim. Bilgelerin sözlerini dinle. Kralımız sanatçıyı ve katibi onurlandır. Cesur savaşçısıyla sadık hizmetkarı ödüllendir. Haydutları ve soyguncuları aramızdan ayıkla. İnsanlara yaşamlarına yol göster ve örnek ol da bu Mısır'ımız bir kere daha yücelsin ve en büyük olsun. Tanus sahnede dizüstü çökerek kollarını iki yana açtı. Firavun, sen bizim babamızsın. Sana sevgimizi gösteriyoruz. Sen de bize bir baba sevgisi göster. Yalvarırız sana. Yakarışlarımızı dinle. O ana kadar arkadaşımın aptallığının büyüklüğü karşısında şaşkına dönmüştüm ama artık çok geç olmasına karşın birden kendimi topladım ve sahne yardımcılarıma perdeyi indirmelerini işaret ettim. Kumaş kılımları aşağı kayıp Tanus'u gözlerinden uzaklaştırırken seyirciler şaşkın bir sessizlik içindeydiler.